Tekno Seyir'den herkese merhabalar. Haftalık gündem değerlendirme podcast ile karşınızdayız. 2-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen teknolojik gelişmeleri değerlendireceğiz. Bu hafta yine gündemimiz Türkiye gündemi yoğun. Ben Özkan Erden, yanımda Levent Pekcan ve Murat Gamsız var. Hoş geldiniz arkadaşlar.
Hoş bulduk.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sansürle dolu bir hafta daha. yine yaşıyoruz. Gündemimizin önemli başlıklarını sansür oluşturacak. Sizin tarafta neler vardı bu hafta?
Sansür haricinde. Valla Bin Laden'le başladık haftaya ama ardından hemen bu sansür konusu gündeme geldi ve bütün hafta bu tartışma karşılıklı devamlı, her gün bir açıklama yapılıyor taraflardan. Bu heyecanla geçti gitti yani. Teknolojik açıdan aslında kısır bir haftaydı.
Evet.
Ben de aynı şekilde moderasyonla geçirdim haftayı. Değil Çünkü mi? Biz sürekli başından beri, yani daha sırf bu sansürden değil, yasa çıktığından beri, kanun maddeleri çıktığından beri sürekli yazıyoruz sansür konusunda. Sürekli dokunduruyoruz. Tabi onun karşısında bir sürü yorum geliyor. Onların moderasyonu ciddi ciddi, yani 3 tane inceleme yazısı kadar vaktimi aldı, öyle söyleyeyim.
Değil mi?
Evet, gündem maddelerini sıralamaya başlayayım isterseniz. Ana başlığımız sansür, bunun altında bu hafta ekşi sözlüğün BTK tarafından kapatılma talebi var. Arkasından medyanın da biraz üstüne gitmesiyle birlikte 22 Ağustos olayları tekrar gündeme alındı ve arkasından BTK ve TİP ortak bir basın toplantısı düzenledi Ankara'da. Bunları değerlendireceğiz. Süper Online'ın fiber hizmeti isim değiştirdi. Turkcell Süper Online oldu ve 1 gigabitlik fiber hizmetini sundular. Bunun detaylarına erişeceğiz. 999 TL'lik paketin. Türkiye gündemimiz böyle sayılır. Donanım dünyasında neler var? Intel'in 22 nanometrelik 3 boyutlu transistörleri var. Devrim yaratacağını söylüyor Intel. Seagate'in plaka başına 1 terabaytlık yeni diskleri duyuruldu. Bu da kapasitenin önümüzdeki dönemlerde daha da yukarı çıkacağının göstergesi. Donanım dünyasında gelişmeler de yine azdı. Bu iki maddemiz vardı kayda değer olan. Dünyada ise neler var? Facebook, Skype'ı satın alır söylentisi var. Apple'ın kullanıcıyı izleyen, hareketlerini izleyen, sorunu düzelten yeni iOS sürümü çıktı. İşletim sistemi 4.3.3. Sony PlayStation Network halen kapalı. Orada bazı gelişmeler var. ABD hükümeti Sony'yi ifade vermeye çağırdı. Sony gitmedi. İşte 1 milyar dolarlık tazminatlar var açılan. Bunları değerlendireceğiz. Julian Assange ne diyor? Tüm internet devleri ABD istihbaratına hizmet ediyor diyor. Bunu biraz değerlendireceğiz. Haftanın oyun bölümünde Türk yapımı olan Mount & Blade'in yeni oyunu Ateş ve Kılıç. Assassin's Creed'in yeni oyunu, Assassin's Creed Revelations duyuruldu yeni oyun. Bir bölümde İstanbul'da geçiyor. Ve Murat haftanın indirimlerini derledi. Bunları konuşacağız.
Oyun fırsatları.
Evet, sansürle başlayalım isterseniz. Neler oldu bu hafta? Tabii nereden cereyan ediyoruz? Geçen hafta bunu sürekli konuşuyorduk. 22 Ağustos bir felaket şeklinde. Yani,
biz Mart ayından beri konuşuyorduk.
Başından beri konuşuyoruz, evet. Bu hafta Ekşi Sözlük'ün kurucusu Sedat Kapanoğlu bir yazıyla çarşamba günü sitesine girince gördük sabahın erken saatlerinde. Hosting firmasından bir mail forward edilmiş, iletilmiş. Burada diyor ki mailde aşağıdaki alan adlarının kaldırılmasını istiyoruz. Yoksa sizin hakkında yasal işlemlere başlayacağız deniyor. Sedat Kapanoğlu bu mesajı yazdıktan sonra da olay tekrar bir hararetle gündeme geliyor. İşte ilk başta web siteleri konuyu anlatıyor. Arkasından akşam saatlerinde CNN Türk, NTV olayı gündeme getiriyor. Bir arkasından bir gün sonra TİP ve BTK ortak basın toplantısı düzenliyor. Biz böyle bir şey yapmadık gibi gibi. Bu işin kabacasıydı. İşin detayını inecek olursak, ekşi sözlüğe kapatma emri geldikten sonra, bu kadar ayaklanmadan sonra ne diyor TİP ve BTK? Pardon, TİP diyor ki Sehven yapılmış bir hata.
Son ayların favori kelimesi.
Sehven, evet.
Yanlışlıkla yani demek.
Aynen öyle. Diyorlar işte ekşi sözlük kapatılmayacak diyorlar.
Diyorlar.
Şeyde de tabii yaptıkları basın toplantısında da 22 Ağustos olayını da farklı değerlendirdiler. Bu yapılan bildirilerin çoğunun aslında sefer yapılan şey olduğunu gündeme getirdiler. Biraz sıkıntılı bir gündem oldu.
Eleştiriler ve siyasi dediler.
Şimdi orada iki durum var, onu ayırmak lazım. Birincisi bu kelime listesi olayı. Bir. İkincisi bu 22 Ağustos olayı. Bunlar evet, birbirinden farklı şeyler aslında. Bu ekşi sözlük bu kelime listesine giren kısmı biraz. Yani oraya daha çok uyduruyorum ben.
Tam da
kelime içerik. Ya. İçerik, içerik. Ha, evet.
Yani
oraya şekilde daha yakın. Çünkü dedikleri ne oldu en sonunda? Bu kelime listesi olayı. Bir daha üstünden geçmeye evet, gerek yok. Üç tane grup vardı. İşte yasaklı kelimeler. Kesinlikle alan adında olmayacak. Bir de içerikte olmayacaktı.
Olmayacak.
Şimdi ne dediler? En sonunda nereye döndü iş? Ya ekşi sözlüğün işte sadece içeriğine bakıyordum. Yani. Bakılsın diye rutin bir arama, tedbir. Yani öyle kapanma falan yok. Ka döndü iş. Hatta o ISS'lere yollanan yazı da oradan da biraz geri adım atıldı. Yani. Ne oldu? Dedi ki kesinlikle böyle bir şey yok. Yani sistemde kapanmayacak. Sadece alan adlarına yardımcı içeriğe ISS'lerin üstelik talebiyle yardımcı işte bazı anahtar kelimeler verilecek. İçerik kontrol edileceğe döndü. Şimdi orada çok komik bir şey var. Kelimeleri hepimiz biliyoruz. Yani ISS'ler, koskoca ISS'ler bunları bilmiyor. Google'da aratınca en çok sıklıkla aratılan kelimeler neymiş bilmiyor. Yardım istiyorlar. Ve BTK'da onlara liste veriyor. Bunları filtreleyin diye. Ben bunu çok merak ediyorum. Bu ISS'ler kim?
Bir de şimdi şu var. Murat hani o hani içerikteki kelimelerden dolayı site kapanmayacaktı biliyorsun. Sadece hani şeye izlemeye alınacaktı. Mimlenecekti. Şimdi bir liste yollanmış. Bir de şunu da söylemek lazım. Ekşi Sözlüğün arkası kuvvetli, izleyicisi çok fazla, takipçisi çok fazla, medyadan çok büyük sempatiye sahip Ekşi Sözlük konuşuluyor. O listede bebek bilmem ne emlak diye bir emlakçı sitesi var. Onun günahı ne mesela? Evet. Onu da şey diyor hani artık hani yollanan maila bak. Ben diyor site kapatmıyorum. Ama hosting firmasına diyor ki bu siteye hosting vermeyeceksiniz.
Evet, aynı şey.
Yani ne bileyim hani aç bırakmıyorum ama sakın ekmek vermeyin bu adama.
Evet.
O hesapta bir şey. Sonra hani burada karşılıklı böyle açıklamalar devamlı salvo halinde geliyor ya. Şimdi mesela şu durumu düşünelim. Durdur kaldır diye bir sistem vardı. Hı hı. İşte benim sitemde kaka bir yazı varsa bana diyecekti ki devlet ya da işte kim diyecekse bunu kaldır. Ben de kaldıracaktım. Ha kaldırmazsam olay büyüyecekti. Nedir bu bir liste gidiyor bu siteleri kaldırın. Hani nerede durdur kaldırmalıdır ne oldu? Yani bu bir kere yaptıkları yasa dışı kendi kendileriyle çelişen bir uygulama.
Ya başından beri yalan dolan dönüyor.
İşte burada hep çelişki var. Ha yasaklamıyorum ama Türkiye'de hosting verdirtmem ben sana kardeşim.
Halbuki o bizim gördüğümüz o maddelerde o ISS'lere gidene de açık seçik yazıyor. Yani bunları alamadım barındıracaksın.
Tabii.
Bazı kullanıcılar şey anlamışlar. Yani oradaki kelimeler olduğu gibi yazarsa yayınlanmayacak.
Değil.
Hayır tabii, o kelimeler yer alacak.
Artı şu var şimdi Murat biliyorsun. Ekşi sözlük çapında ya da hatta hani işte TeknoSeyir, Dark Hardware, PC Labs çapında bir siteyi Türkiye'den gitmeye zorlarsan hani Türkiye'de sen hosting alamazsın diyerek aslında öldürmezsin ama ölmesi yolunda bayağı bir yol alırsın. Çünkü yurt dışındaki hosting hiçbir zaman Türkiye'deki kadar hızlı olmuyor. Yani aradaki mesafeden ötürü. Yani en baba sunucuyu kiralarsın yurt dışında hatta daha ucuza kiralarsın.
Tabii.
Ben şimdi Dark Hardware'i yurt dışına çıkarsam cebimde para kalır. Ama işte hız, performans hemen belli eder kendini. Sitenin yavaşlığı hemen belli eder. Hani ekşi sözlük gibi bir siteyi Türkiye'de hosting yapamazsın sen demek öldürme yolunda hani bıçağı saplamak.
Başka bir şeyle birleştir onu abi. Şimdi bu 22 Ağustos'taki filtrelerden bir tanesi yurt içi filtresi.
Yurt içi paketi.
Yurt dışına
evet,
giremeyeceksin. Sen yurt dışında hosting'e yani zorlanan bir şeysin, yayısın. Bir de adam yurt içi filtresini koyduğu zaman gitti.
Ben ona şey diyorum ya, bu sınır dışı etmek dedim ben buna dün bir okuyucuyla konuşurken. Web sitelerini sınır dışı etmek. Türkiye'de hosting sen alamazsın kardeşim. Ya çok ilginç. Şimdi bu aslında bir kere en baştan şunu söyleyelim. Hani bu tür konuşmayı çok sevmiyorum ama ya Mart ayından beri biz bunu konuşuyoruz.
Evet.
Bizi dinleyenler bunu biliyor. Şey, boyalı basın yeni uyandı buna.
Abi ben basını kesinlikle samimi bulmuyorum bu konuda.
Ya hayır. Şeye ne diyorsun? Biz Mart ayından beri bu konuyu konuşuyoruz. Bizim dinleyicilerimiz şahidimiz. CNN Türk işte biz gündeme getirdik, gündemi salladık yani falan gibi haberler yapıyor. Hadi canım yeni uyandınız. 2 ay geriden uyandınız arkadaşlar. Yani hiç kusura bakmayın.
Şimdi kötü tarafı şu, birisi kalkıp da şunu dediği zaman, ya siz seçim öncesinde bunu işte AKP'ye zarar olsun diye gündeme getiriyorsunuz dediğiniz zaman söyleyecek bir lafın olmuyor. Yani. Çünkü şimdi hakikaten bu olay şu anın olayı değil. Biz değil. Getiriyorduk ama televizyonlar tabii. ancak şimdi tabii. yapıyorlar.
E şimdi şöyle bir durum oldu tabii. Hakikaten hani seçim geliyor. Mesela BTK falan da hemen açıklamalarında ilk iki açıklama yapıldı. Bir önce kişisel açıklama geldi. BTK'nın başkanından yanlış hatırlamıyorsam. Böyle birazcık gayri resmi ve gayri ciddi bir açıklamaydı. Ve hep şeydi, ya işte ne biçim çarpıtıyorlar görüyor musunuz falan gibi. Hani gayri ciddi bir açıklamaydı. Ve hemen şey diyordu, siyasi bu hareketler. Şimdi bu hep tekrarlanacak. Ya bu ama tabii şey var, bu iki taraflı. Mesela hani şimdi CHP'ye bir şey yapsan o zamanlar da siyasi diyor. Çünkü seçime bir ay kalınca her şimdi, şey ona zaten, bağlanıyor.
Yani ama işte böyle davranarak bu olayı zamanında değil de hakikaten şu halde, şu tarihte televizyon gündeme getirerek biraz da bu şeyi hak ediyorlar. Bu siyasidir dediği zaman karşı çıkamıyorsun. Tabii, niye zamanında bile getirmedin? Hatta sana şunu çok net söyleyeyim. Eğer seçim olmasaydı biz televizyonda bu haberi 23'ünde gördük. 23 Ağustos'ta gördük.
Uygulanınca yani gördük.
Uyguladıktan sonra gördük. Kesinlikle bu. Yani. Bence bunda gerçekten o doğruluk payı var. Yani biraz maksatlı yayında var bu işte. Çünkü yani. Samimi olsalar çıktığı anda bunun tepki gelmesi gerekiyordu. Aynen bizim gösterdiğimiz gibi.
Ya şimdi Selin'in yaptığı laf, fakat mesela NTV radyoda daha önce Mürgün Cabas'ın yaptığı radyo programları vardı. Bu işte bir ay öncesinden falan yaptı. Onlar biraz daha şey yaptılar mesela. Güzel. Mürgün Cabas davet edip konuklarını konu üzerine konuştular, tartıştılar vesaire. Ama mesela CNN'in, TNT Türk'ün yaptığı tamamen gündem, yani. Hani malzeme bu.
Tabii.
Bunun üzerine gidiyorlar.
Yani ben şeyi sevmedim. İyi ki bunun üzerine gidiyorlar ama yani o bir haberlerine baktım. İşte biz yaptık, biz yani. Başlattık. Hani
yani Allah'tan seçim var. Seçim olmasaydı kesinlikle yani. Bu kadar gündeme gelmezdi.
Gündeme gelmesi iyi oldu. Şimdi kimde çıktı? Tabii şeylerde falan çıkmadı. Diğer bu biraz artık el ayağı düşmüş kanallarda bu konu zaten gündeme gelmiyor da. İşte CNN Türk, NTV, Habertürk de galiba yapmış. Bunlar aslında biraz gündeme getirdiği için TİP ve BTK Ankara'da
toplantı yaptı.
Basın yani açıklaması
şu bir
falan
gerçek,
yaptılar.
İnternet ne kadar yayılırsa yarısın, televizyonda yoksan yoksun işte. Yoksun. Bunu çok net gösterdi.
Ya şimdi şöyle bir genel olarak hani manzarayı toparlayalım. Onun üzerinden bir iki şey söylemek istiyorum. Şimdi bu artık hani bizi dinleyenlerin hepsi işte bu ne olacak? 4 tane işte filtre paketi. Ne diyor devlet? Standart paketi kullanan şimdikinden hiçbir fark olmayacak diyor. Peki bir de işte diğer filtre paketleri de kademeli olarak gittikçe daha çok sansür. Peki okey. Ama mesela şöyle bir iki tane soru işareti var kafamızda. Bu basın toplantısında falan meslektaşlarımız bunları ya sormamış ya sormuşlar yanıt vermemiş. Şimdi ben yanıtını bulamadım. Şunun bir yanıtını arıyorum. Tamam hani BTK'nın çizdiği manzara güzel. 4 tane filtre paketi var. Standardı kullanırsan hiçbir şeye takılmıyorsun. Öbürleri de işte çoluğun çocuğun varsa çocuk paketini seçiyorsun falan. Hani güzel bir tablo çiziyorlar da. Şunun yanıtını arıyorum. Bu konu ilk gündeme geldiğinde Serhat Ayan ilk aktardığındaki yani belgelere dayanarak bu verileri aktardığında şu vardı. Standart paketi seçenler her ay devlete bildirilecek ISP tarafından. Bak hani Levent diye bir adam var, bu filtreleri kullanmıyor, haberiniz olsun. Ayrıca standart paketi seçene yılda iki kere evine kağıt gelecek. Geçen hafta da bunu söyledik. Uyarı kağıdı, bak hani kullanmıyorsun ama sen yanlış işler yapıyorsun babında bir kağıt gelecek. Bu soruları meslektaşlarımız zaten o toplantıya da yine her zamanki gibi işte bir takım ayrıcalıklı meslektaşlarımız davet edildi. Meslektaşlarımız bu soruları sormuşlar mı? Ben hani aradım baktım. Hepsi aynı şeyleri söylüyorlar. Bu konular, bu kaygıların yanıtı yok. Üstüne daha kötüsü var. BT.net sitesinde Levent Daşkıran'ın haberini okudum. Onlar Ankara muhabirleri var. Toplantıya muhabir yollamışlar. Onun aldığı da bilgilere dayanarak haber yazmışlar. Levent Daşkıran'ın haberinde böyle bir şok bir cümle var. Diyor ki standart pakette bile İnternete username password'le girilecek diyor. Şimdi ben bunu başka yerde bunun referansını bulamadım. Fakat bu hani bilmiyorum izleyicileri, dinleyicilerimiz daha önce benden duydular mı ama sizlerle olan sohbetlerimde ya da Dark Hardware'de okuyucularla yazışırken ben bunu hep söylüyordum. Bir gün gelecek diyordum. Browser'ı açtığınızda önce TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ekranı gelecek. Bunları girip internete açılabileceksin diyordum ama ben bunu yakın ya da orta vade değil, uzak vade için bir benim kötü teorimdi. Şeyim,
2 ay sonra kadar yakın değildi
yani. Yani 2 ay 3 ay sonrası için değildi. Şimdi Levent Başkan'ın haberinde hani böyle bir daha önce de hiç konuşulmamıştı. Bir anda o cümle bana balyoz gibi vurdu. Standart orada, pakette bile kullanıcı adı şey TC kimlik numarası şey girilecek
diyor. Şöyle o dediğin gibi onun çok net değil. Bunu maddeleri okuyarak çıkartıyoruz. Şimdi diyorlar ki bak, bir defa bu olay bir iletişim skandalı. Bize bu olay net bir şekilde anlatılmadı. Hala yani, anlatılmıyor. Yani anlatılsa basın toplantısı üstüne basın toplantısı ya da açıklama yollanmaz zaten.
Yani.
Bizim bu olayı maddelerden okuduğumuz zaman önümde açık şu anda net bir şekilde anlamamız gerekiyordu. Anlaşılmadığı için işte bunlar ortaya çıkıyor.
Yani.
Şimdi bu senin sorunun cevabı yok. Ama uygulamadan biz şöyle çıkartabiliriz. Diyor ki daha sonraki açıklamalardan, maddelerden anlamıyoruz bunu. Bir panel olacak, gireceksin dediğin gibi. Filtreler arasında geçiş yapabileceksin diyor.
Evet, yani, ekrandan, evet, browser içinden real işte, anında geçirebileceksin
diyor. Çünkü ben şeyi merak ediyorum. Orada maddede çok açık bir şekilde şu yazıyor. Sen 10 kişi bile girsen bir evden. Çocuk filtresi mi seçili? Herkes çocuk filtresiyle giriyor.
Bağlantı bazlı.
Evet, bağlantı bazlı. Şimdi böyle olunca sen çocuğunu filtreliyorsun ama sen de filtrelenmiş yani, oldun yetişkin olarak. Yani. Ha, ne yapacaksın? Gireceksin filtreden. Şimdi anlıyoruz ki o browser'dan gireceksin işte. Diyeceksin ki çocuk yattı tamam ben yetişkin filtresine geçiyorum.
Ha, ya da şöyle bu benim korktuğum user password senin anlattığın sistemde şey olabilir. Hani filtre user'ı.
Evet.
Mesela şimdi şu var mesela Xbox'ın var evde diyelim. Çocuğun için ayrı user açıyorsun ve bu çocuk diyorsun. Kendin için ayrı user açıyorsun. Mesela çocuk kendi hesabına girdiğinde ne bileyim işte Mortal Kombat'ı oynayamıyor. Çünkü mature şey yetişkinler için. Ama sen girdiğinde hiçbir sınır yok. Onun için bu username password eğer filtrenin user'ı kendi account'un şeyse ne ala?
Evet. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim ya. Bu mesela kelime listelerinde çok sığ bir düşünce yapısı görmüştük.
Evet.
Bu sığ düşünce yapısının bu kadar detay düşünebilecek kapasitede olduğunu ben düşünmüyorum. Açık konuşmak şimdi, gerekirse.
Evet. Onu işte açıklamalardan çıkarıyoruz. Yani böyle bir yani. Bu basın toplantısında bu da geçmiş. Ben öyle oradan okudum. Sen yetişkin filtre, aile filtresiyle çocuk filtresi arasında real time geçiş yapabileceksin.
Evet.
Demek ki belki senin de şimdi burada şunu merak ediyoruz. Standart paket de bir onun içinde olacak. Yani ben standarda geçmek için de mi oraya geçeceğim yoksa bu sadece o diğer 3 paketin içinde mi dolaşacak?
Yani orası nasıl bir altyapı olacak?
Göreceğiz orayı.
Artı bak böyle filtreler, yıllarca yaşadığımız proxy'ler, transparent proxy'ler bunlar hep biz web sitesi geliştiricilerin başına bela olmuştur. Yıllarca ne sorunlar yaşadık. Tabii. Mesela web siteni update edersin ama kimse görmez. Hmm. Çünkü proxy'den eski sayfa gelmektedir falan. Bu filtreler internet erişimimizi yavaşlatacak mı? Bunların altyapısı bütün Türkiye'nin trafiğini kaldıracak kadar güçlü mü? Bakalım yani şimdi her yerden ilgili, korkuyoruz.
Onunla ilgili şimdi ben iki şey söyleyeceğim. Bir tanesi altyapıyla ilgili. Diğeri de bu erişimi engellenmiş siteleri DNS proxy gibi yöntemlerle erişmeyi konusuyla ilgili. BTK Başkanı diyor ki bunu yapabilirsiniz. Cezai yaptırım yok diyor. Fakat madde 11'de de diyor ki işletmeciler yani servis sağlayıcılar işte Süper Online Telekom gibi filtreleme işlemini etkisiz kılmak için uygulanan filtre aşma yöntemlerini engellenmesi amacıyla çalışmamak zorundadır.
Mesela K tünelde en herkesin bildiği
engellenecek yani kafadan.
Ya da şöyle tam söyleyeyim. Çalışmayı yapıyorsun yani sen ISS olarak diyorsun ki bak vatandaş DNS ile giriyor. İşte proxy ile gibi şeyle giriyor diye sen bunu devlete bildireceksin.
Evet.
Bu kesin. Bunda hiçbir tereddüt yok. İsteğe bağlı. Yani keyfi olan kısım şu. Liste kuruma gitti. Şey listesi işte nasıl yöntem listesi diye. Evet. Biz kuruma gitti. Kurum isterse onu engelle diyebilecek.
Hmm.
Bu açık değil. Yani isterse canı isterse. Şu anda diyor ki Tayfun Hoca yok öyle bir şey. DNS'te girebileceksiniz diyor. Orada şeye dikkat etmek lazım. DNS kullanabileceksiniz demiyor. DNS'te aynen girebilecekler kafalı olan sitelere ifadesi vardı.
Şimdi, anladım güzel.
Ama yarın öbür gün Tayfun Aceler gitti başkası geldi yerine. O da diyecek ki hayır kapatıyoruz.
Canı yani, istedi evet. Başka bir şey
ya da çıktı. Tayfun Aceler'e talimat geldi. Yani. Bu artık yapmıyoruz. Çok keyfi bırakılmış
evet, yani
maddelerle.
Evet, evet.
Bu altyapı konusu dediği bir şey söyleyeyim. EDD şifresi aldınız mı bilmiyorum.
Geçen hafta aldım yeni aldım daha.
Şimdi ben de yeni aldım. Birkaç işlem yapmak istedim. Türkiye Gov.tr'sine gidip işte kayıt oldum. Kayıt olduktan sonra ilk defa girdiğim için işte şey istedi benden. Şifreyi değiştirdi. Değiştirdim güzel. İşte işlemlere bakıyorum. İşte Bağkur ile ilgili, SSK ile ilgili döküm almam gerekiyor. Siteye yaklaşık 2 saat boyunca erişemedim.
Buna erişemedin
mi? Erişemedim. 6 zaten menülerde bulunmuyor ayrı mesele de.
Bulunmuyor. Ben çok karışık. Bulunmuyor.
Sonra şeyi açtım ben. Sözleşmeyi açtım. Üşenmedim. Onu okudum. Okudunuz bilmiyorum sözleşmeyi. Son madde şu. Türkiye Gov.tr adresine girdiğinizde siteye erişilmeme gibi durum olursa veri kaybı ya da işte yanlış veri size gösterilirse bunlardan bir sorumlu değiliz. Yani altyapımız kötü, biz güvenmiyoruz diye bir madde yani var burada.
Ne kötülük gelirse sizin başınıza, sizin, bizi de
bağlamaz. Bizi ilgilendirmez ama diyor.
Çok iyimsersin yine. Ben geçen gün harç farkı yatırmaya gittim 4 liralık bir şey. Pasaport için. Ben alana kadar zam gelmiş. 4 lira fark olmuş. Vergi dairesine bir fil gittim. Devlet falan değil. Yani elden devlet. Ondan sonra gittik. Parayı ödeyemiyoruz. Ankara'daki sistem çökmüş. İşte. Orada birisi vardı. 29'undan beri geliyorum diyordu. Yani sürekli parayı ödeyemiyoruz.
Ya benim diyeceğim şey şu. Yani böyle aslında daha basit bir şeyi yapamazken işte tüm Türkiye'nin internetin denetleneceği bir altyapıyı yani siz nasıl sağlayacaksınız?
Bir
nasıl
defa halledeceksiniz? İşin özünde yaptıkları iş basit bir yazılımla yapılabilecek bir şey. Yani zaten bunu yapanlar var. Çoluğuna çocuğuna filtre koyan insanlar evlerinde var. Sen devlet olarak bunu niye yapıyorsun? Ne gerek var? Hadi yaptın diyelim. Niye hiç yazılım opsiyonunu yani kişisel olarak bu işe girişmiyorsun? Böyle bir yazılım bedava verilebilecek yazılım Türkiye'de üretilemez miydi?
Ya bir kere şu var. Yani bence bu noktanın üzerine değinmemiz lazım. Kullanıcının internette hangi sitelerine girip girmeyeceği devletin işi değildir. Bu, oradaki velinin çocuğuyla ilgili bir şey varsa onun bundan sorumlu olan velisidir. Çünkü yani şeyin içinden bıçak çıkıp senin çocuğuna saplamıyorlar. Orada bir öyle bir
sonuçta şu da var. Her servis sağlayıcıda filtre opsiyonu var.
Var.
Şey diyorlar. İşte efendim paralı. İşte 3 lira mı ne mesela, ben Uydunet kullanıyorum. Hakikaten işte 3 lira mı ne fark. Ama mesela şu anda cevap veremediler. İlk başta dediler ki bu paketler arasında fiyat farkı olabilir. Sonra yani filtreleme daha pahalı olmayacak dediler. Yani bir şey hani çocuk filtresi diye ek para almayacağız dediler. Ama mesela şunu da söylemediler ya da ben şunun yanıtını bulamadım. Şey olmasın yani bu sükun. Tam tersine dönmesin mesele. Filtresiz internet pahalı. Yani, filtreli
ben
internet
ucuz. Öyle olacağını yani tahmin edebiliriz. Filtresiz bu, internet nasıl pahalı kotasız olan?
İnsanları cebinden vurmak en etkili yol. İşte bundan korkuyoruz. Yani sonuçta tabii şunu da söyleyelim. Çocuk pornosu denen şey sadece bir balon.
Öyle canım.
Yani bu 40 bin siteyi çocuk pornosu yüzünden kapattık falan gibi şeyler söylüyorlar. Yalan. Yani bunu hani yanlış bilgi verdiler falan diye yumuşatamayacağım. Yalan söylüyorlar. Çocuk pornosu şöyle. Ortak düşman. Hani nedir? Bir ülkeyi hani en iyi şey yapması için işte mesela Yunanistan için Türkiye düşmandır. Hani tüm Yunanistan'ı o halde bir arada tutarsan işte Türkiye için Yunanistan düşmandır falan. Bu da böyle bir bütün hani camiayı bir araya getirip galeyana getirecek bir düşman işte. Çocuk pornosu. Bu balon yıllarca şişirildi. Şimdi de her şeyde, her fırsatta hemen
onun arkasını sığınıyorlar.
Hemen bu gündeme getiriyor. Çünkü bu öyle bir mesele ki hani burada bir şeytanın avukatı bulamazsın hani.
Tabii.
O yüzden çok iyi keşfettiler.
Sen bugün yani bu teknoseyere bu gündemin adına pornocu Levent diye
adamı işte yazacak yani. O yüzden zaten yıllarca bu konu bu yüzden gündeme getirilemedi. Yani köşe yazarları da bu şekilde bir şey söyleyemedi. Çünkü bu konuda birazcık bir şey şey yapsan, yazsan vay sen de mi takılıyorsun o sitelere yani falan oluyor. Yani hemen böyle bir ha ha hi moduna dönüşme ihtimali var.
Zaten bir oradan sulandırıyorlar, bir de hemen işi siyasete dökenler var.
Şimdi de o var yani zaten.
O işin ben şey de söyleyeyim, siyasi tarafı biraz şöyle enteresan. Şimdi AKP, BKP, CKP ne olduğu hiç önemli değil. İktidar partisi kim olursa olsun seçime bu kadar az zaman kala vatandaşı ürkütecek şeyler yapmaz.
Tabii.
Yani benim düşüncem bu iş tamamen BTK'nın yönetim kurulunun kendisinin yani kraldan çok kralcı davranışının ürünü. Hatta işte Osmanlı da zaman zaman sadrazamlar padişaha denk görüp kendilerini havaya girmişler, sonra kelleleri gitmiş.
Yani
biraz bana bunu benzetiyor ben bunu. Çünkü BTK'nın bence bu operasyonu olduğu gibi. Ben hükümetten gidin de hükümetten birisinin ya şu interneti bir sansürleyin dediğini zannetmiyorum. Onlar zaten yapacaklarını yaptılar sansür kanunuyla.
Yani
bu olay bence tamamen BTK'nın işi.
Yani bir kötü zamanlama, bir şeye
çünkü giriştiler. Çünkü böyle bir niyetin varsa bile bunu asla şu anda yapmazsın.
BTK'nın son yaptığı 3 hem mail hem normal basın toplantısında kullandığı ortak kelime sehven. 3 farklı bildiride bunu söylüyorlar.
Ama işte sıkıldık artık, hata olmasın yani sehven hiçbir şey olmasın.
Şunu diyeceğim işte, bu tür şeyler de tüm başından beri yani sehven yapılan bir yasa falan böyle.
Yani şimdi bu işler AKP'nin tabanı çok geniş. Yani öyle bir radikal bir kesimle iktidara gelmediler. Her iki kişiden biri gibi bir istatistik var.
Yani.
Böyle geniş bir tabanın varken onu ona böyle ürkütecek hareketler yapamazsın.
Tabii tabii.
Şimdi ama BTK'nın davranışları hakikaten yani özellikle Türkiye gibi bir yerde oyu kaybettirecek şeyler. Niye? Çünkü oy pusulasına, oy basılana kadar Türkiye'de oyunun rengi belli olmayabilir. Evet. Duygusal bir insanlarız. Adam 40 yıllık partisini bir anda değiştiriyor evet. Türkiye'de. Şimdi o yüzden böyle baktığın zaman bu sürece bu olayın hükümet kaynaklı olduğuna ben düşünemiyorum. Teknik olarak büyük bir hata olur.
Haklısın. Hani hükümete büyük olasılıkla VTK sorsaydı biz yeni yasaklar evet. getiriyoruz ne dersiniz diye aman
şimdi getir. Yapmayın derler. İyi bir şey bile olsa destekliyor bile olsalar şimdi evet, yapmayın derler. Evet. Bir, zaten şurada seçimine kalmış ve kazanacaklar.
Yani.
Gerek yoktu. Şimdi ben diyorum bundan sonra şöyle bir şey gelebilir. Bu olay BTK'nın başının gitmesine sebep olabilir.
Valla belki şey belki hani.
Çünkü AKP eğer şöyle bir karara varırsa ya bu adamların söylemleri bize oy kaybettirecek diye bir şeye dönerse iş gerçekten onların sesini keserler.
Harcarlar
evet. Peki, belki. O varsayımlara girmeyeyim yani biz girmeyelim pek siyaset
bence.
Bir
şey yapmıyoruz bilmiyoruz artık zaten.
Bunda girmemek mümkün değil ya.
Ya bu şöyle bir konu. Bu sadece hani ya bu konuştuğumuz konuyu hafifletmenin evet. yolu hemen şey porno meselesi.
Evet.
Hani sanki şöyle biz burada geçen programla birlikte bir saat dildik döktük toplam belki daha fazla konuştuk. Hani şimdi bunu bir kalemde küçümsemenin yol atmanın yok etmenin yolu ya porno sitelerine erişme derdinde misiniz falan. Ya geçin bunu hani pornoya erişen her şekilde erişir o hiç zor bir şey değil ama bu daha önemli olan devletin çok güçlü sansür mekanizmaları geliştirmesi, devletin insanların web erişimini çok güçlü şekilde arşivlemesi ve yarın öbürsü gün sen standart pakettesin, gönlüne göre takılıyorsun. Şunun garantisi yok ki, yarın öbürsü gün bir mahkemeye karıştığında karşına bir anda vay işte Özkan Bey zaten her ay Playboy.com'a takılıyormuşsunuz diye bir şeyin mahkemede alakasız bir davada işte bu adam bu kadar ahlaksızdır diye bir anda karşına çıkmayacağının bir garantisi yok.
Evet yani bu paranoyaklık gibi görülebilir ama sonuçta görüyoruz telefon konuşmaları nasıl çarşaf çarşaf yayınlanıyor. Onları yani, da aslında dinlenmiyor olması yani, gerekiyordu.
O yüzden hani bizim ses çıkarttığımız şey özgürlüklerin kısıtlanması. Ha, yoksa ha, çocuk pornosu kötü bir şeydir tabii ki olmasın. Ya da ha, şu hakikaten tamam şu konuda hak veriyorum. Şimdi normal bu bütün dünyanın sorunu. O yüzden de hani 3x uzantılı domainler geliştiriliyor. Niye? Çünkü deniyor ki yani alakasız işte Mercedes arabanın arka aksını ararken porno siteye düşüyorsun. Hakikaten mümkün bu. Hani YGS sonuçlarını ararken porno siteye düşebiliyorsun. Bu bütün dünyanın sorunu. Ve işte bunun çözümü için hani dünyada yasaklama olmuyor da ne oluyor? Mesela işte o 3x'li domaine bütün siteleri geçirme falan gibi hayaller kuruluyor yani hazırlığı yapılıyor. Tamam bu çözülsün gerçekten. Yani çocuk internetin başına şu anda ben çocuğu bilgisayarın başına bırakmaya çekinirim. Hı hı. Çünkü hakikaten tabii hani Mickey Mouse resmi ararken Mickey film sitesine mi düşecek belli değil. Bu bir sorun. Bu düzeltilsin ama yani bu baltayı sen, köküne vurarak düzeltin.
Sen o sorunu düzelteceğini birey olarak biliyorsun.
Yani biliyorum. Benim kaçırdığım şeyler de olabilir ama işte ben ne yapacağım? Hani sonuçta çocuğu bilgisayarın başında yalnız bırakmam.
Tabii.
Yani bir şeyler yaparım. Ha ama mesela şu da var. Bir yandan da yapılan en son açıklamada şeyi gördünüz mü? Oyun vergi, oyun şeyleri, kelimeleri sarf edildi. Hani biz hep böyle işte bir yandan hani sıkıştılar mı hemen çocuk pornosu diye bağırıyorlar. Ama biraz daha rahat konuştukları zaman işte bu internette büyük servet elde edenler var oyunlardan. Bu itirazları zaten bu konuya itiraz edenlerin büyük kısmı da bu paraları kazananlar falan gibi laflar edildi. Yine böyle gayri ciddi, yakışmayan bir yöneticiye laflar edildi. İşte vergi vermeden oyun oynatıyorlar, servetler kazanıyorlar falan diye şey var. Yani şimdi mesela Google konusunda da biz hep devleti eleştirirken aynı şeyi söyledik. Ya derdiniz neyse onu söyleyin. Olay Google'ın vergi vermemesi ya da vermemeye çalışması mı? İşte oradaki YouTube'daki Atatürk videosu mu?
Hı-hı.
Yani halkın önüne çıkınca, bizim önümüze çıkınca ya işte böyle ayıp videolar var, hakaret videoları var. O yüzden kapattık.
Ya da dedi, gerçekten mi Atatürk videoları? Yani onu da bilemiyoruz.
Sonra ama şöyle hani sohbet sırasında vergi şeyi gündeme geliyor. Ya bir yandan da şeyi konuşalım mesela, hani çok da fazla uzatmayalım, artık sıkılmıştır dinleyenler de. Şimdi Facebook cadı kazanı gibi kaynıyor. Yaklaşık hani 10 dakikada bir yeni bir sansüre karşı yürüyüş daveti geliyor. Ne diyorsunuz sizce, hani daha önceki, çünkü bu tür çalışmalar komik boyutta kaldı.
Hiçbir şey olmaz abi. Ben de başarılı ulaşacağını düşünmüyorum.
100 kişi geçer mi bilmiyorum yani.
Geçerse iyi bir rakam yani.
Ya ben şöyle tartışmalar görüyorum. O biraz tabii burkuyor içime. İşte davet gelmiş. İçine giriyorum. Duvarda neler yazılmış ona bakıyorum. Yok benim o hafta tatilim var. Yok ben o hafta şuraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Olmaz o zaman yani, bu iş geçmiş olsun.
Yani oy atmayan var canım adam. Yani. Oy atmayan var tatilde olduğu için. Zaten evet. Hep de yaza getiriyorlar seçimleri şeyleri. Valla bir kere organize bir şey olması lazım. Hani o her iki günde bir internet karşıtı şey, sansür karşıtı yürüyüş yaparsan gayri ciddi olur.
Ya ben şuna biraz sevmiyorum açık. Onu da açık dillikle açık sözlü dile getirmek istiyorum. Herkes klavye şövalyeliği yapıyor Twitter'da, Facebook'ta. Yani baktığınız zaman aslında.
Yani.
Kalkıp da şimdi işte burada işte yürüyüş yapacağız, şunu yapalım, bunu yapalım, biraz daha sesimizi yükseltelim deyince bu şeye benziyor. Ya işte Dark Art bir tişört bassa da şöyle bir bin kişi alacağız der. Bastırırsınız, 5 kişi almaz
aynen,
yani.
Aynen.
Biraz ona benziyor.
Ya zaten hesap. Daha hala büyük yayınlardan, internet yayınlarından bu haberi hiç yayınlamayanlar var daha. Neden
bahsediyorsunuz? Yani sonuçta şey de var. Mesela sadece BTK'nın sözlerine yer verenler de var mesela. Hani bir süredir özellikle, ya da işte hani tek başına avukatlığa soyunmuş gazeteci arkadaşlar da var. Bakalım yani sonuçta bizim istediğimiz tamam hani sapla saman karışmasın. Hakikaten zararlı bir içerik varsa buna yönelik mekanizmalar da kurulsun. Çünkü sadece porno değil mesela, işte kişilere hakaret bilmem ne. Mesela ben şey de gördüm mesela geçmiş yıllarda. Bir devlet katındaki bir şahsın adına bir site açılmış. Onun ağzından yazılmış gibi şeyler, işte büyük benim işte kurumumda şöyle yolsuzluklar var, bir şey yapamıyorum falan gibi yazılar yazılmış sayfalarca. Bu şahıs bana ulaştı. Yemin billahi diyor ki hani benim ne haberim var, ne yani web sitesi bilirim, ne şey bilirim. Sayfalarca adamın imzasıyla yazı yazılmış. Bana hani dediler ki ne yapabiliriz, hani sen biliyorsun hani birazcık tanıdıklık vardı. Ne yapabiliriz, çaresiziz. İşte böyle şeyler de olmasın.
Tabii.
Olmasın ama internet, devlette işte insanlar internette hangi siteye girecekler. Hani devlet bunları belirlemesin, bir de adım adım takip etmesin ya. İnsanlar girsin, beğenmiyorsa çıkar zaten, kapatır çıkar. Yasaklayarak her şeyin cazibesini daha da çok arttırıyorlar. O da klasik konu.
Evet.
Yani yoksa hani düzenlemeler makul, mantıklı olduğu sürece eyvallah. Ama hani böyle interneti öldürerek hani yıllar, hani şöyle bir şey vardır. Yıllar önce bir Milli Eğitim Bakanı'nın şu öğrenciler olmasa okulları ne kolay idare ederdik. Hani şimdi de hani şu siteler olmasa interneti ne güzel çalıştırırdık gibi bir durum oluşuyor. Daha düzgün, daha özgür bir internet olsun.
Hepimizin dileği bu.
Evet. 1 gigabit hızıyla bağlanalım o internete.
Süper Online fiber hizmetinin ismini değiştirdi. Turkcell Süper Online oldu.
Ama çok güzel oldu.
Ve 1 gigabitlik bağlantıyı duyurdular. Evet. 999 TL.
Aylık.
Aylık rakam.
Limit var mı? Kota var mı? Hani lafta yoktur da uygulamada şey, adil kullanım sözleşmesi falan bir şeyler kesin vardır.
Yani eğer şey yaparlarsa 4 terabaytlık kapasitesi olacak.
Abi o hızla girdikten sonra ne adaleti yani. Zaten.
Ama hani ben de şey diyorum, hani karşılık hani o konuyu kapadık geri dönmüyorum kesinlikle, ama hani Türkiye'nin yasaklı internetine 1 gigabit hızla bağlansan ne olur?
Abi bir de şey var, yani sitede oturuyorsan var, sitede oturmuyorsan yok durumu söz konusu.
Değil mi?
Evet.
Daha önce giren altyapısı olan yerlere.
Yani kablo burnunun elinden geçiyor olabilir ama sen apartmanda oturuyorsun, bir kişisin, sana yok.
Sana yok.
Ya orada şöyle de bir şey var. Mesela bu hafta bir çalışma hazırladım da şeyle ilgili, fiberle ilgili. Litvanya ile karşılaştım çünkü Litvanya fiber konusunda en hızlı büyüyen ülkelerden bir tanesi. Abone sayısı hemen bizimle aynı. Evet. Hatta haberimde açıp rakamları söyleyeyim. Rakamlar o kadar şey ki, ücret aylık olan rakam o kadar az ki. Mesela Türkiye'de 10 megabitlik güya adil kullanım, hani limitsiz diye geçiyor ama yine limiti var. Tabii. 29 TL, mesela Litvanya'da 7 TL. Bunlar 19 Mayıs'tan sonra yürürlüğe girecekmiş Litvanya'da. Mesela bizde 1 gigabit olan 999 TL iken orada 300 megabit bağlantı için 53 TL gibi rakam.
Vallahi Özkan, benim bu Süper Online tarifesinde bırak download'u. Benim sadece dikkatimi çeken tek bir şey var. Süper Online 5 megabit upload sağlayabiliyor. Ben bunu Telekom'da görmedim.
ADSL'de onu sağlaman için 40 megabit download'un olması gerekiyor.
5 megabitle bayağı bir web sitesi host edersin.
Yani
erişim kısıtlanmazsa.
Evet.
Hatta şuradan söyleyeyim. 10 megabit için işte 1, 20, 50 ve 100 için 5 megabit upload. Bence çok önemli çünkü artık biz hepimiz bir şeyler üretip upload ediyoruz. Yani benim çok büyük sıkıntım. Şu an download'da hiçbir sıkıntım yok. 5 megabit download'um var. Ama upload ederken inanılmaz bekliyorum.
Yani YouTube'a video koyuyorsun. Flickr'a, Facebook'a fotoğraf yüklüyorsun.
Yani yıllarca hatırlarsanız belki biz eskiden şeyi görürdük. Türkiye'nin yurt dışı kapasitesi diye böyle bir sayfaya girerdik. Hiç upload'u bilmezdik. Hep download.
Yani
hep çektiğimiz zaten, için. Tabii hep çekiyorduk. Muhtemelen de zaten şeyden bilinmezdi onlar. Türkiye'nin hep download kapasitesi arttırılıyordu. Upload da hep aşağılardaydık. Artık öyle bir dönemdeyiz ki artık upload da çok önemli. Çünkü yani içerik üreticiyiz. Herkes, her birey içerik üretiyor.
Hazır onu söylemişken şunu da şey yapalım. Levent abiyle o konuyu tartıştık biraz programdan önce. Şimdi önceden Türkiye'nin yurt dışı çıkışı kaç gigabit onu gördük. Ben 30 gigabit olduğu dönemler hatırlıyorum Türkiye'nin yurt dışı çıkışının. O zamanlar işte 256K'lık kilobitlik bağlantı olunca limitsiz, vay be çok iyi bağlantımız var falan diyorduk işte. Şimdi Turkcell Süper Online işte 1 gigabitlik bağlantıyı 1000 kişiye verse Türkiye'nin yurt dışı çıkışı kadar yani, bir kapasite.
Yani. Şu da var. Bir de hani şunu da hani bu bağlantıyı almayı hayal eden ya da alacak olanlar çılgın hayallere kapılmasın. Çünkü çoğu takip ettikleri web sitesinin, FTP'nin dünyayla bağlantısı gigabit düzeyinde değil ki.
Tabii.
Yani mesela hani
10 megabitle genelde
yani sonu takip edilen çoğu büyük web sitesi 10 megabit, 5 megabit bağlantılarla dünyaya bağlı. Mesela Dark Hardware'in dünyayla bağlantısı 5 megabit. Dolayısıyla hani kendileri okuyucumuz gigabit internetle de internete bağlansa, Dark Hardware'e girse bir dosyayı download edebileceği maksimum hız 5 megabittir. Ve bu hani her site için geçerli. Hani onların gigabit bağlantısını tatmin edebilecek sunucu site çok az. Artı şu var, gigabit internet, gigabit bağlantı bayağı yüksek bir bağlantı. Yani sonuçta Amerika'daki bir sunucuya ulaşana kadar genelde 15 kadar işte hop olur. Yani 15 adımda ulaşılır. O aradaki o hopların hepsi gigabit mi?
Tabii.
Yani o sonuçta en yavaş halka, en zayıf halka neyse zincir oradan kırılır. İşte en yavaş adım neyse senin internet bağlantın da o. Bu ya daha çok birazcık şey ya. Hani sansasyon.
Tabii onun için yani. Şey. Zaten kimse alamasın diye bir dünya yapmışlar işte.
Yani.
Fiyatlara bakıyorum, 20 megabit mesela. O bana çok uygun geldi şu anda. Limitsiz 69. Limitsiz değil aslında da.
80 işte, GB download.
Evet. Adil kutu. Ben, ben kendi download'umun istatistiğini aylardır tutuyorum. Hatta yıllardır. 20 GB'miş benim download'um aylık. Açıkçası bunu hemen düşünürüm. Niye? Çünkü 5 megabit upload var. Ben hiç düşünmem yani.
Değil mi?
Sınırlanacağım. Ama tabii yok. Yani şeye bakma, yanılmasınlar. İşte bizim bölgede var gözüküyor gibi gözüküyor ama telefon yok. Edip sorunca bir bakıyorsun yok.
Evet.
Bunun yayılması lazım tabii ki.
Site ya da büyük apartman olacak. Tabii. Yani
2009 senesinde Türkiye'de fiber yokken 2010 senesinde ulaşabildikleri hane, daha doğrusu abone sayısı 400 bine yaklaşmış Süper Online'ın.
Güzel.
Bu iyi bir rakam. Yani
iyi rakam değil
mi? Hatta İtalya'da düzenlenen bir konferansta işte birinci ülke Rusya açık ara. Yani milyonlarca, yaklaşık 10 milyon yanlış hatırlamıyorsam şey var. Fiber abonesi var. Türkiye 500 binin biraz altında, parlayan yıldızı Avrupa'nın. Ve ciddi yatırım yapılıyor gördüğümüz kadarıyla fiber tarafına. Tabii bu yatırım güzel, hoş. Ama esas yatırımın Telekom tarafından yurt dışı çıkışına yapılması lazım.
Şimdi mesela şunu da insan merak ediyor. Süper Online'dan 1 gigabit internet aldın. Süper Online'a bağlısın. Şimdi filtre nerede çalışacak? Bir yoksa Süper Online'dan çıkıp bir daha devletin TTNet'ine mi giriyor bu bağlantı? Bunları araştıralım, öğrenelim bakalım.
Evet.
Filtreleri ISS'ler hepsi devletten, serverden çekip uygulayacaklar.
Galiba yani. Evet, listeler devletin evet, serverında tabii, duracak tabii. Ama filtreler kendi
aynen öyle.
Kendi sunucularında çalışacak. Yoksa öbür türlü şey zaten
her gün
olmaz.
Hani sabah gün tam, açarken sabah 6'da.
Tam çatırlar yani. Bakalım.
Donanım dünyasına geçelim isterseniz.
Aman daha keyifli konular.
Evet. Intel'in 22 nanometrelik 3 boyutlu
transistörleri.
Ne, son kullanıcısından çok önemsiz gibi gözüküyor. Detaya bakınca ama
uygulamada
büyük bir yenilik gibi var.
Aslında hani Intel bunu 2001 ya da 2002 yılında icat etmiş hani diyelim. Hala işte geliştiriyorlarmış. Hakikaten hani biz de bunun 2006'da falan bunların haberlerini yapmıştık. İşte Intel yeniden transistörü yeniden icat ediyor falan diye. Şimdi 22 nanometre konusu önemli. Çünkü bu hep üretim teknolojisi ilerliyor işlemcilerin. Ne oluyor? Transistörlerin kendisi küçülüyor ve transistörler arasındaki mesafe küçülüyor. Fakat işte Intel çok başarılı şekilde işte ne oldu? 90 nanometre, 65, 45, 32 indi. Ve hani AMD'ye göre bu konuda her zaman daha lider kaldı. Fakat 22'de bir sorun vardı. Daha bundan çok uzun yıllar öncesinden 22 nanometrede sıkıntı olacak. 22 nanometrenin sonrası karanlık, hani ne olacak belli değil deniyordu. Şimdi Intel 22 nanometreye bir devrimle geliyor. Transistörleri normalde 2 boyutlu gibi hani yüzeysel olan transistörlere işte bir de derinlik katmışlar. Amaçları da şu. Şimdi transistör ne? Elektrikle açılıp kapatılabilen bir elektrik düğmesi. Fakat şöyle bir sorun var. Küçülttükçe hani o düğmede elektriğin akabileceği kanal da küçülüyor. Bir bu sıkıntı, yani yeteri kadar akım sağlayamıyorsun. Voltajı yükseltmen lazım çok elektron geçebilmesi için. Voltajı yükseltmek de sorun, hani sıcaklık arttı falan. Bir de şöyle bir sorun var. O kapıyı kapatıyorsun. Fakat o kapıyı kapasan da işte kapı da küçülmüş durumda. İşte bir miktar elektron hala işte böyle sızıntı ediyor. İşte leak deniyor, leak current deniyor. Ve bu işte mesela Pentium 4 Prescott'un lanetli şeydi, çıldırtan.
Yamasıyla arıza, ani arıza.
Hani 100 dereceyi bulmasının nedeni leak current'tı. İşte iki sorun var. İşte Intel ne yapmış? O elektronların aktığı yüzeyi iki boyutlu bir yüzey olmaktan çıkartmış. Üç boyutlu böyle bir set gibi bir şey haline getirmiş. Evet. Dolayısıyla artık onun hani sol, sağ ve üst yanından da elektron akıyor. Şey yapmadan, kapı büyümeden yüzey artmış oluyor. Yüzey artınca hem daha çok elektron geçebiliyor, hem de yani şöyle voltajı ya da işte voltajı yükseltmeden aynı miktarda elektronu geçirebiliyorsun. Hem de kapıyı daha iyi kapatabiliyorsun. Çünkü üç taraftan da artık daha çok hani frenin tutacağı yüzey daha fazla. Hani özetle hani bir de böyle eğlenceli animasyonunu yapmış Intel bunun. Çok basit şekilde anlatmış. Bravo, yani bu kadar teknik bir şeyi bu kadar basit anlatabilmeleri harika. Ha, sonuçta insanların ne işine yarayacak? Daha hızlı işlemciler, daha küçük, daha az güç tüketen işlemciler, daha az ısınan işlemciler. Yani hep şey, hani yabancıların win-win dedikleri bir durum var ya, kazan. Her bakımdan son kullanıcıya kazanç yani.
Evet.
3 boyutlu transistör direkt olarak Özkan'ın dediği gibi hani tek başına bir şey ifade etmeyebilir ama ne olacak? İnsanlar artık daha az ısınan şey için şey
Intel
diyorlar.
Intel tabletlere daha rahat gelecek.
Ve telefon hatta ihtirası, evet. Intel'in. O kapı açıldı. Fakat önce işte server işlemcilerine geliyor. Xeon'lara geliyor. Sonra masa üstüne, diz üstüne yansıyacak. Vallahi Intel bu teknolojiyi, üretim teknolojisini ilerletme konusunu harika başarıyor. Bakalım yani ben şeyi çok merak ediyorum. ARM ya da AMD ne gibi, nasıl bir yanıt gelecek? Çünkü şöyle, Intel bunun tabii ki patentini de almıştı. Hani aynısını kopyalayıp da büyük olasılıkla iki gün sonra kendi işlemcini çıkaramazsın. Bir şey değiştirmeleri lazım. Bakalım nasıl bir teknolojik yanıt gelecek. Özellikle AMD'deki şeyi merak ediyorum.
Ben de merak ediyorum o tarafı. Bir diğer donanım haberimiz 1 terabaytlık plakalar.
Valla bu beni çok heyecanlandırdı. Çünkü şöyle, malum şey, disklerin içinde kayıt yüzeyleri var. Bunlara işte plak ya da plaka diyor, platter diyorlar. Tabak diyorlar aslında da hani biz plak ya da plaka diyoruz. Şimdiye kadar şeydi, tanesi 3.5 inç diskleri konuşuyoruz, 750 GB'dı. Yani 3 TB'lik diskin içinde 4 tane evet, üst üste plaka vardı. Bu şu demek, artan sürtünme nedeniyle daha çok ısınma, daha güçlü motor kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla artan maliyet,
ses,
güç tüketimi. Ayrıca daha karmaşık bir mekanizma arıza yapması daha olası. Şimdi şöyle bir gelişme var. İşte Seagate diyor ki ben bir kayıt düzeyine 1 terabayt yaptım. Yani bu ne demek? 3 tane plak kullanarak 1 terabayt disk yapacağım demek anlamına geliyor. Ha, daha ucuza 3 terabayt disk. Daha az güç tüketen, daha az ısınan, daha az ses yapan 3 terabayt disk yapacağım demek. Ama bununla bağlantılı olarak tabii bu gelişme 2, 1.5, 1 terabayt diskleri de etkiliyor. Onlar da hani mesela şimdi en beni heyecanlandıran konu şu. Slim, ince profilli tek plaka kullanan 1 terabayt diskler gelecek.
Evet.
Bunlar hem ucuz olacak, hem basit olacak.
Arıza oranı düşük olacak.
Arıza oranı düşük olacak ve hızlı da olacak. Çünkü veri yoğunluğu arttıkça okuma hızı da artıyor. Evet. Zamanında biz bir plakada 250 GB taşıyan, İşte 320 GB taşıyan disklerle, Seagate disklerle çok eğlendik. Özellikle hani dark hardware açısından konuşayım. Hani biz onun ilk incelemesini yayınlamıştık. Ben o disklerden 4-5 tane satın aldım. Okuyucular da satın aldı. Kimi RAID yaptı 4 diskle falan.
Çok ucuz, ucuzdu.
410 AS.
Evet.
Harika bir diskti. Hala bende 4 tane duruyor falan var. Benim umudum o eğlenceli, heyecanlı dönemi bir daha yaşar mıyız? Ama birazcık şey, geç gelecek. Önce çok ilginç bir gelişme. Seagate önce eksternallarda kullanacağım, harici disklerde kullanacağım bu diskleri diyor.
Vallahi,
galiba 5400 RPM, 5900 RPM çıkacaklar. Momentus XT'ye zaman içinde uyarlayacağım diyor. Dolayısıyla hani hemen 1-2 hafta sonra sahip olamayacağız.
Yapacak bir şey yok.
Ama bence çok güzel diskler geliyor. Ucuza 1 terabayt diskler.
Alır inceleriz burada.
Leblebi çekirdek gibi gidecek valla. Haber mi geldi?
Bizim haber gelmiş.
Real time.
Evet, buradan tabletten bir arada saati kontrol ediyoruz da. Şimdi donanım tarafı da gelişmeler bu kadardı. Biraz da şeye bakalım, diğer taraflarda neler var. Facebook Skype satın alabilir diye bir haber var. Skype'ı hatırlarsanız eBay bundan 4-5 sene evvel 3.1 milyar dolara almıştı.
Ve sattı.
Sonra tekrar sattı belli bir oranda. Şimdi Facebook Skype almaya çalışıyor ya da alma düşüncesi var gibi haberler var. Skype satılmaya alışık. O yüzden ben alırlar diye tahmin ediyorum.
Skype zarar eden bir firma mı?
Çok kar edemeyen bir firma.
Evet.
Değil mi?
Yani deli gibi sürekli kendilerini bir yerlere entegre etmeye çalışıyorlar ki para gelsin.
Çünkü aslında hani bu konuda da en başarılı firma. Hani en başarılı. Açık ara. Skype diyor yani.
Tabii.
Markalaşmış artık şey olmuş. Hani başka ürünü kullanan bile Skype'la konuştum falan diyor.
Skype'a bir para ödemiyorsun.
Ödemiyorsun.
Yani.
Şimdi Skype'ın esas avantajı şeyde çıkıyor. Kredi alıp yaptığın tabii, yurt dışı görüşmelerinde ya da yurt dışındayken aradığın zaman ortaya çıkıyor. Hatta şu anki haliyle bile işte bu kadar operatörler reklam yapıyor da aslında Skype üzerinden konuşsak daha ucuz. Hemen hemen aynı fiyatlara konuşabiliyoruz. Daha ucuza.
Tabii.
O yüzden orada gelişmeler olabilir. Tabii Facebook'un neden böyle bir şey yapmaya çalıştığını...
Şimdi sen Facebook olsan Skype'ı entegre etmeye mi çalışırsın yoksa satın alıp tamamen kendine mi özelleştirmeye çalışırsın? Paran da var. Yani çok da şey değil. Olmayacak bir şey değil.
Evet. Evet.
Bakalım orayı...
Facebook'ta Facebook için önemli bir para değildir Skype'a vereceği para.
Geçtiğimiz haftalarda bir haber yapmıştık. Neydi o? İşte Apple kullanıcılarını takip ediyor. Neydi bu olay? İşte gittiğiniz yerlerin koordinatları tık tık tık telefonunuza bir dosyaya kaydediliyor ve bu dosya gizlimizde değil, açık bir dosya.
Aslında Apple takip etmiyordu. Yani etmiyormuş. Yani Apple'a gitmiyordu o dosya.
Yazılım açığı diyorlardı.
Evet, yazılım açığı.
Hatası. Bir güncelleme çıkardı Apple. iPhone'lar için, iPad'ler için 4.3.3 sürümü bunu gideriyor, bu hatayı diyelim parantez içerisinde. İyi. O da bir gelişmeydi haftanın. Son iki gelişmemiz var. Sony PSN olayını en sona bırakalım. Julian Assange'ın bir değerlendirmesi var. tüm internet devleri aslında ABD istihbaratlarına hizmet ediyor, diyor. İşte burada işte Facebook'u, Google'ı hedef gösteriyor. Big Brother izleniyoruz. Aslında bunu hep şüpheci kullanıcılar uzun zamandır yani biliyorlar bunu aslında. Facebook'a verdiğiniz her bilginin nerede olduğunuzun, ne yaptığınızın işte şuraya check-in yaptım, işte tuvaletteyim, şunu yapıyorum falan. Bilgilerin hepsinin aslında kullanıldığı bir türlü paranoya kullanıcılar tarafından şey yapılıyordu. Yani. Julian Assange bunu doğrulamış. Bu acaba şunu mu gösteriyor?
Şey değil.
Bir sonraki WikiLeaks belgelerinde acaba ortaya çıkan bilgiler Facebook'un ya da Google'ın ABD hükümetine sağladığı istihbaratlar mı olacak diye merak ediyorum. Yani.
Valla Facebook şöyle, Facebook'ta insanlar zaten bilgilerini gönüllü yayınlıyor. Yani Foursquare denen şeyi kullanmak için seni zorlayan hiçbir şey yok. İnsanlar bile bile işte ona üye olup şuradayım, buradayım, işte Starbucks'a gittim, kahve içtim. Bu bilgileri bilerek veriyorlar.
Tabii onu takip etmen için hükümette birisisin mesela istihbaratlısı. Adamla arkadaş olman lazım görmen için.
Yani.
Ya da Twitter'ını takip etmen lazım.
Yani sonuçta...
Şüpheli bir şahsın tüm bilgilerini düşünseniz hani bu şekilde aramalarının...
Vallahi şüpheli şahıs Facebook'a takılmayacak zaten yani eğer akıllı bir adamsa. Yoksa hani hiçbir şansı yok. Ya şöyle, böyle eğer James Bond triplerine gireceksen hiçbir zaman hani doğduğundan beri internette zaten bulaşmamış yani, olman lazım. Artı şu var.
Arkadaş çevrenin de...
Olmayacak arkadaş çevren. Artı şöyle yani şimdi bir tane bir kargo yollasan bütün kimlik bilgilerin gidiyor Aras Kargo'ya. Ya o yüzden artık hani bunlar çok
Aras
zor.
Aras Kargo değil abi, hepsiyle öyle.
Hepsi öyle. Ben ağzıma Aras geldiğinden söyledim. Yoksa bütün kargo firmaları bilgileri topluyor. Şey, satın aldığın bilgiler sonuçta hani bir şeyler şey var. Hani eskiden bir ara çıkmıştı ya, firmalardan mal alıyordun. Ama firma malı toptancıdan senin kredi kartını da mı ne alıyordu? Öyle bir şey vardı. Evet. Adamlara kredi kartını, nüfus kağıdını falan fakslıyordun.
Evet.
Böyle garip garip olaylar. Evet. O yüzden hani bilgiler dağılmış gitmiş zaten artık.
Sony PSN halen, PlayStation Network halen kapalı. Orada bir kapalı. Fiyasko var.
Kaçıncı gün? 16 mı?
Nisan'ın 19'undan beri
kapalı. 19'u 20'si.
17 gün oldu. 16 gün oldu. Çok ciddi bir sıkıntı bu. Orada enteresan gelişmeler var. ABD hükümeti Sony'yi çağırıyor. Diyor ki gelin ifade verin. Bizim size soracağımız sorular var. Bekliyoruz sizi. Sony bu şeye katılmıyor. Mektup yazacağını belirtiyor. Sorular arasında da şeyler de var. Yani siz verileri neden şifrelemiyorsunuz kardeşim? Evet. Birinci soru zaten bu. Bismillah diyorlar işte. Verileri niye şifrelemiyorsunuz? İkinci soru. Verilerin çalındığını biliyordunuz. Neden açıklamadınız? Bu da çünkü önemli bir durum. Zamanında açıklasalar kullanıcılar tedbir alacak. Sony ne zaman açıklıyor? Olaydan yaklaşık 10 gün sonra falan açıklıyor. Yeah. 7-8 gün sonra açıklıyor, özür dilerim. Bu tür sorular var. Hatta birkaç tane büyük tazminat davası açılmış. 1 milyar dolarlık tazminat davaları. Ve ABD'de 20 eyalette bununla ilgili soruşturma var. Sony'den cevap bekleniyor. Başsavcılar bununla ilgili soruşturma başlatmışlar.
Pek kolay kurtulamayacak Sony.
Sony kaptırdı kendini. Yani artık kaplanın ağzına düştü. Evet. Nasıl kurtarır ben pek bilmiyorum. Ve son olarak da şey yaptılar. Bu saldırıdan meşhur gizemli Anonymous hacker grubunu suçladılar. İşte niye onu suçluyorlar? Çünkü sunucu loglarına girmişler. Orada Anonymous'a ait bilgiler görmüşler vesaire. Ama yani onlara ait midir değil midir bilmiyorum. FTP'ye bağlanırken bile kullanıcı Anonymous yazıyorsunuz. Yani, öyle giriyorsunuz da.
Yani sonuçta ya şey diyor. Hani onlar yapmasa da onlar hani bir Sony'ye bir şey yaptılar ya, dile getirmiştik. Bir saldırıda bulundular ya. İşte o karmaşıklık yarattılar. İlgiyi üzerlerine çektiler. O arada da işte hackerlar rahat rahat çalıştı falan diyorlar. Ama insanlar sonuçta öfkeli. Ha bu arada şey, biz daha önce tahmin etmiştik zaten, işte bedava oyun falan bir şeyler, müzik, içerik diyor çünkü hani direkt oyun demiyor da içerik vereceğiz diyor. Açıldığı zaman insanlara 3-5 bir şey verecekler. Bir tutam bir parmak bal ağzına çalınacak insanların. Belki şey verirler. Ha, bir ay PlayStation Network'ün Plus'ı var. Şey ya da Pro mu bilmiyorum tam tabirini. Paralı katmanı. Bir ay ona ücretsiz vereceklermiş ama bu olanlardan sonra belki uzar kesmez o süre. Umudum uzaması. Bakalım. Bakalım. Tabii bu verilecek içerik bölgeye göre. Yani dolayısıyla hani Türkiye'ye ne verilecek? Verilecek mi bir şey? Verilecektir de. Ne verilecek falan belli değil.
En çok sesi çıkan Kanada, ABD oralar.
Tabii tabii. Tabii
Japonya
tabii,
biraz daha yüksek.
Tabii ama hani bir şekilde telafi etmeye çalışacak Sony problemi. Ama en büyük problem tabii şu, insanlar hala oynayamıyor ya da network'e ulaşamıyor. Arada yeni çıkan mesela demolar oldu. Mesela Red Faction oyununun yeni demosu çıktı. Yeni oyununun demosu çıktı. Kimse çekemiyor. Şu Portal 2'yi insanlar işte geçen hafta sevinçle aldılar. Çünkü şeydi bir de hani PS3 sürümüyle PC sürümü bundle halde geliyordu. Birini aldın mı birisi bedavaya geliyor. Birlikte oynayabileceksin. PC ile PS3 evet, karşılıklı oyunun birlikte co-op oynayabilecek falan harika şeyler vardı.
PlayStation'cılar şöyle görmüyoruz. Hatta
PlayStation'cılar biraz da hava atıyorlardı işte Steam geldi PlayStation'a falan diye. Yani ama yani oynayamıyorlar. İnşallah bu hafta sonu düzelir çünkü bayağı artık öfkelenmiş kullanıcılar var.
Ben PlayStation 3'ünü satacağım diye kullanıcıya bile rastladım.
Var, var. Şeyi daha görmedim ama kıracağım falan diyen ya da işte bizde bir yazar kasa fırlatma olayı vardı ya geçmişte. Öyle şekilde Sony başkanının önüne bir
piyasa
fırlatan olur mu bilmiyorum.
PlayStation'dan sonra oyun bölümümüze atlayalım haftanın oyun bölümüyle ilgili. Ateş ve Kılıç. Mount & Blade Türk oyun yapımcısı.
Evet. Ya Mount & Blade şey Taleverse diye bir yer Ankara'da yapıyor. Harika bir şey. Yani ufacık bir firma. Hatta zannedersem başlangıcı yani yanılıyor olabilirim ama bildiğim kadarıyla bir karı koca. Mount & Blade diye bir oyun yapıyorlar. Ve ya benim en sevdiğim şey konuşmadan, etmeden, büyük laflar etmeden, çünkü geçmişte neler gördük. Ortada hiçbir oyun moyun yokken oyun dergilerine kapak olan bazı hayal projeler gördük. Bu adamlar konuşmadan etmeden işlerine bakıyorlar ve muhteşem dünyada satılan bir oyun yapıyorlar. Yani Mount & Blade'e ben bayılıyorum. Çünkü İngiltere'de gidiyorsun oyun mağazasına, kutulu olarak Mount & Blade duruyor.
Evet.
Bu hani şu Crysis'i Türk oyunu zannediyorlar ya. Crytek'i de Türk firması zannediyorlar.
Esas alakası Türk oyunu bu.
Asıl Türk oyunu bu. Asıl alkışlanacak başarı bu. Crysis'in sahibi Türk. Başka şey, Crytek'in sahibi Türk. Gerçek %100 Türk oyunu bu. Ankara'da yapılıyor. Bu ülkenin havasıyla, suyuyla. Fakat bilinmiyor. Ve ben hani basını da suçluyorum. Şimdi bu Mount & Blade'in yeni sürümü mesela Play Store'da, bizim eleştirdiğimiz Play Store'da satışa sunulacakmış. İşte dolayısıyla oyun dergileri falan biraz daha benimsedi. Bir reklam kampanyası da var. Ama evet, daha önce Mount & Blade'e bence oyun dergileri kesinlikle hak ettiği ilgiyi göstermedi. Bu hayali balon projeleri kapak yaptıkları halde Mount & Blade'e aynı ilgiyi göstermediler. Ben çok sevindim. İşte bu Ateş ve Kılıç yeni oyunu Mount & Blade serisinin.
15 lira.
15 liraya orijinal alıyorsun. Devamlı güncelleniyor. Bu sefer şey koymuşlar. Bu 17. yüzyıl gibi geçiyormuş. Tüfek tabanca da varmış. Tabii o zamanın ilkel tüfeği. Yani tüfek icat oldu. Mertlik bozuldu. Döneminin oyunuymuş bu tam olarak. Eskiden çünkü sırf hani kılıç, balta, Allah ne verdiyse girişiyordun. Şimdi ateşli silahlar da gelmiş. İşte ben sevindim. Play Store'da da işte 15 liraya satılıyor.
Bunun incelemesini yapalım en kısa sürede.
Yapalım.
Üzerine de konuşalım. Ben şunu söyleyeceğim. Bu arkadaşların aslında çok ilgili olduğunu söyleyebilirim ben. Oyunlarıyla ilgili, yaptıkları işlerle ilgili.
Evet. Devamlı güncel.
Editörlerimizi arayıp işte sürekli bilgi alıp memnun musunuz, değil misiniz? İşte şikayetleriniz var mı oyunla ilgili gibi.
Tabii tabii. Devamlı güncelleniyor.
O konuda takdir ediyoruz yani, ve tebrik ediyoruz kendilerini.
Aynen devam etsinler. Çok doğru bir iş yapıyorlar. Her attıkları adımı doğru atıyorlar.
Ben oynamasam bile oyunu satın alacağım, onu söyleyeyim.
Yani ya 15 lira destek ol. 15 lira değil mi Murat? Evet. Dolar değil.
Steam'de 15 dolar.
Türkiye'de 15 liraya evet, alabiliyorsun ama.
Evet.
Gayet güzel. Kaçmaz yani.
Kesinlikle. Assassin's Creed Revelations.
Yeni oyun.
Duyuruldu. Bir bölüm İstanbul'a geçecek. Geçsin bakalım nasıl geçecek.
Valla ekran görüntüsü olduğundan emin değilim de bir iki görüntü yayınlandı. Hani belki konsept grafiktir. Biraz fazla iyi ekran görüntüsü olmak için. İşte Ayasofya falan gözüküyor, böyle camiler falan. Düzgün de olmuş. Fakat hani benim korkum başka. Ben bunu Dark Adventure'de de okuyucularla paylaştım. Ya şimdi bu oyun Türkiye'de geçecek. Şimdi belli ki Türk nöbetçileri falan savaşacaksın, öldüreceksin falan. Şimdi bu bizim medya bunu bir haber aldı mı yandık. Türk düşmanları yeni oyun yaptı. İşte Türkleri öldürme oyunu çıktı. İşte Türkleri katlederek puan kazanılıyor falan. Çünkü biz zamanında, yani ben şunu hatırlıyorum birazcık, malum işte yaş ileri. Ya Wolfenstein 3D'nin gazeteye haber olduğunu hatırlıyorum. İşte Türk düşmanlarının oyunu diye. Adam Wolfenstein'i gösteriyor. İşte Türk düşmanları yapmış. Türkleri öldürüyor musun oyunda falan. Böyle haber yazmış altına. Şimdi bunda neler olacak ben çok merak ediyorum. İnşallah doğru düzgün yaparlar ama inşallah da böyle saçma sapan, yani yerleri kulağına gitmez de, yani zaten de bilgisayar oyunları kötü falan genel olarak işte bir algı var. Bu oyunda inşallah şey olmaz. Yani Hulki Cevizoğlu'nun ben hani bir program yapabileceği gözümün önünde, çünkü zamanında hani Matrix programları falan yapmışlardı mesela. Hiçbiri filmi seyretmemiş. 4,5 saat boyunca filmi tartıştılar. Onun gibi şimdi böyle Zekeriya Beyaz'la falan toplanıp da işte sabahlara kadar işte bu bilgisayar oyunları şöyledir böyledir bir program yapıp gözümün önünde canlandırabiliyorum o tabloyu. İnşallah böyle bir şey olmaz da keyifli bir oyun olur. Hatta hani olumlu, çünkü ben yorumları okudum yabancı sitelerde. Bazıları da çok heyecanlanmış ya, hani Türk değil bunu yazanlar ama ya İstanbul işte zaten hep öyle olmalıydı en başından beri falan diye heyecanlanmış adamlar var. Hani belki de hani hep şu tanıtıma katkı diyorlar ya, belki de iyi bir şey olur.
Belki de. Evet. Geçelim haftanın indirimlerine, oyun indirimlerine.
Haftanın indirimi derken hep biz tabii ki gözümüz Steam'e gidiyor. Çünkü adamlar çılgın gibi indirim yapıyorlar. Evet. Bu hafta da önemli bir hafta, Electronic Arts haftası. Dolayısıyla bütün EA oyunlarında indirim var ama ne olduğunu bilemiyorsun. O gün açıklanıyor.
Günlük mü?
Günlük. Mesela nereden? Dragon Age'den başladı. Need for Speed, The Sims'ten devam etti. Bugün Cuma ama tabii saat farkı var. Perşembe diye geçiyor. Mass Effect günü. %50 direkt indirim var Mass Effect'te.
Ben o mesela Need for Speed Hot Pursuit $15 indiğimde almadım. Kaçırdım yani.
Evet, kaçırıyorsun. Günlük indirim.
Geçmiş olsun.
Bugün Mass Effect
2 $24 düşmüş.
1?
1 $5. Evet, yanılmıyorsam $5. Evet. $10'muş, $5 olmuş. Yani indirimler güzel. Oyunları almayanlar, Electronic Arts oyunları genelde zaten güzel oyunlardır. Bir takipte olsunlar. Çünkü dediğim gibi açıklamıyorlar önceden. Şunu da indirim yapacağız diye. Her gün bir girsinler, görsünler.
Evet.
Mass Effect'te oynamayanlar için de kesinlikle alsınlar diyorum. Çünkü güzel bir seri. Üçüncüsü de gelecek. Bu fırsatla onu da almış olurlar.
Evet. Bu haftanın gündemini de kapatmış olacağız. Bize tabii ki teknoseyir.com üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Twitter ya da Facebook üzerine ulaşmak isterseniz adreslerimiz facebook.com/teknoseyir ve twitter.com/teknoseyir. Düşüncelerinizi, yorumlarınızı her zaman bekliyoruz. Bir sonraki hafta yeni podcastimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Hoşça kalın.